Ayrım 27, İhanet ve Darbe, Ergün Poyraz, sayfa 282. Yaşar Tuna Gür hakkında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a sunulan raporda da şu bilgiler yer alıyordu. Halen Diyanet İşleri Başkanlığı'nda başkan yardımcısı olarak görevli bulunan Yaşar Tuna Gür'ün mesleki tahsili yoktur. 15.8.1965 tarihinde yürürlüğe giren 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı, kuruluş ve görevleri hakkında kanun ile kendisine tanınan müktesep memuriyeti İzmir Merkez Vaizliği'dir. Bilahare İstanbul Müftülüğü'ne atanması bu kanun hükümlerine tamamen aykırıdır. Müktesep hakkı vaizlik olan Yaşar Tuna Gür, 633 sayılı kanuna aykırı olarak ikinci defa İstanbul Müftülüğü'ne atanmıştır. Aynı zamanda bu makama muhassas 1500 liralık kadroya almakta olduğu maaş kadro durumuyla atanması mümkün görülmediğinden çare olarak şöyle bir formül bulunmuştur. Müktesep maaşı 800 lira olan Yaşar Tuna Gür'e torba kadrodan 2 üst derece verilmiş, maaşı 1100 liraya çıkarılmış ve bu kadro ile İstanbul İl Müftülüğü'ne naklen ve asaleten tayini yapılmıştır. Yaşar Tuna Gür kanunsuz olarak atandı. İstanbul İl Müftülüğü'nde atanma kararnamesinin çıktığı Nisan 1966'dan beri bir gün dahi vazife yapmadığı halde maaşlarını muntazaman almaktadır. Aynı zamanda Ankara'da Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Vekili olarak bulunması sebebiyle yevmiye 36 lira makam temsil ödeneğini almaya devam etmektedir. Yaşar Tuna Gür usulsüz ve keyfi tayin ve nakiller yapmakta ve şahsi dostlarına kadrolar vermektedir. İzmir'de vaiz olarak bulunduğu sıralarda ayrıca ücretle çalıştığı İmam Hatip ve İlahiyata Öğrenci Yetiştirme Derneği katibi İsmail Türe isimli dostuna bir kadro vererek Kur'an öğreticiliğine atanmasını sağlamıştır. Dernek idare işlerinde çalışan bu şahıs atandığı günden bu yana bir saat dahi Kur'an öğreticiliği yapmamış olduğu halde maaşlarını almaktadır. Esasen bu görev için gerekli olan hıfz, tecvid vesaire gibi bilgilerden mahrum bulunan İsmail Türe, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden zor okuyabilmektedir. Kanunsuz ve usulsüz yaptırdığı işlerden biri de cami görevlilerinin intibak işlerindedir. Cami görevlilerinin ücretten maaşa geçebilmeleri için 633 sayılı kanunun öngördüğü ilkokul diplomasına sahip olmayan Bergama Divan-ı Kebir Mescidi İmam Hatibi Abdülkadir Uslu'nun intibakını sağlamıştır. Bilahare bu iş şai olduğundan adı geçenin temin ettiği bir ilkokul diploması dosyasına konulmuştur. Tetkik olunursa diploma tarihi intibak tarihinden çok sonradır. Yalanı resmi gazeteye de soktular. Nurcular Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atıyor, tüm Nurculara cennet yalanından sonra hile ve entrikalarını resmi gazeteye tescil ettiriyorlardı. Raporlardan izleyelim. İzmir'de merkez vaizi iken emrinde bulunduğu İzmir İl Müftüsü Celal Yıldırım'ı şahsi ibrarından dolayı Muş Müftülüğü'ne naklettirmiştir. Celal Yıldırım'ın yerine İzmir Müftülüğü'ne tayin ettirmek istediği arkadaşı Erdek Müftüsü Ahmet Karakullukçu ismindeki şahsı Diyanet İşleri Başkanı ile Devlet Bakanı'na iki yüksekokuldan diplomalı olarak empoze etmiştir. Hiçbir yüksekokuldan mezuniyeti bulunmayan ve sadece İmam Hatip Okulu'nun ikinci devresi mezunlarından olan Ahmet Karakullukçu'nun 11 Mart 1966 gün ve 12.248 sayılı resmi gazetede neşredilen tayin kararnamesinde Yüksek İslam Enstitüsü ile Hukuk Fakültesinden mezun olduğu bildirilmiş, böylece Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık makamları atlatılarak hilaf-ı hakikat bir kararnamenin yayınlanmasına meydan verilmiştir. Bunun da mesulü Yaşar Tuna Gür'dür. Halen İzmir Müftüsü Ahmet Karakullukçu hakkında bir ihbar üzerine İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından kovuşturma yapılmaktadır. Yaşar Tuna Gür İzmir'de vaiz iken arasının açık bulunduğu Karşıyaka Müftüsü Yusuf Ziya Yüce Gönül'ü de bir takım sudan bahanelerle Seferi Hisar'a naklettirmiştir. Bu haksız tasarruf karşısında Danıştay'a başvuran Yusuf Ziya Yüce Gönül, aylarca evvel davayı kazanmış ve eski görevine dönmesine dair karar Diyanet İşleri Başkanlığı'na tebliğ edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Rıza Hakses, Danıştay'ın bu yerinde kararının uygulanmasını istediği ve ilgililere bu yolda emir verdiği halde sırf Yaşar Tunagür'ün muhalefet etmesi yüzünden bu karar yerine getirilememektedir. Mağdur Karşıyaka eski müftüsü Yusuf Ziya Yücegönül hakkındaki Danıştay kararının uygulanması için Diyanet İşleri Başkanlığı'na en son 26.9.1967 tarihinde noter vasıtasıyla bir ihtar göndermiştir. Yaşar Tunagür'ün gadrine uğrayan din adamları bir iki değildir. İmroz Adası müftüsünün yasal terfiini kasten geciktirmiş, adamı müftülükten memurluğa indirmiş, Danıştay kararı ile eski makamına kavuşan müftünün bu hakkını da vermediği gibi senelik izin kullanma haklarını da engellemişti. Raporlara göre Tunagür teşkilatın resmi servis arabasını özel işlerinde kullanmakta, hatta hasta bir memurun evine çağrılan daire doktoruna arabayı kullanma izni bile vermişti. İdeal Kürtçülük de varmış. Cumhurbaşkanlığı ve ilgili yerlere sunulan raporlarda Yaşar Tunagür'ün Kürtçü olduğu, Aydın müftüsü Molla Şirin ile yine bir başka Kürtçü Ali Aslan ve nihayet PKK'nın kurucularından Abdurrahman Dürre ile sürekli ilişki halinde oldukları vurgulanıyordu. Tunagür'ün Kürtçülük vaazı da raporlarda şöyle yer alıyordu. 2 ay önce Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişlerini toplayarak yaptığı konuşmada sözü Kürtçülük mevzuna getirerek şöyle demiştir. Bugün Türkiye'de 2 çeşit Kürtçülük vardır. Biri gelişigüzel Kürtçülük, diğeri ideal Kürtçülüktür. Fakat bilmeliyiz ki bunların hiçbiri komünistlik ve masonluk kadar tehlikeli değildir. Fethullah Gülen'in her zaman büyük bir övgüyle bahsettiği ve bağlı olduğu Nurcuların en önemli isimlerinden Yaşar Tunagür'ün Kürtçülük ve şeriatçılığın yanında adının sürekli olarak yolsuzluklarla da anılması Nurculuğun bir başka çehresine de projektör tutuyordu. Raporlardan izleyelim. Doğu Anadolu'nun bir kazasından Lüleburgaz müftülüğüne tayin ettirdiği Şehmuz Alkoç ismindeki hemşerisini aynı zamanda münhal bulunan Edirne müftülüğüne de vekalet ettirmekle yevmiye almasını sağlamıştır. Diyanet İşleri Merkez Teşkilatı'nda şikayet işleri memurluğuna tayin ettirdiği Cevat Gümüş adlı aslen Siirtli olan hemşerisi aylardan beri görevine hiç gelmediği halde hakkında herhangi bir muamele yapılmamıştır. Yaşar Tunagür'ün daire ve evinde çok hediye kabul ettiği merkez memurları arasında şaiye halinde dolaşmaktadır. 1960-63 yılları arasında Edirne Müftülüğü'nde görevli bulunduğu esnada oturduğu evin kirasını emrindeki cami görevlilerinin aralarında topladıkları paralarla tesviye ettikleri tevatüren söylenmektedir. Ege bölgesinde bir ilçe müftüsünün nakil ve tayini ile ilgili olarak 250 lira rüşvet aldığına dair yazılı bir şikayet yapıldığı Diyanet İşleri Teftiş Kurulu Başkanı Rahmi Özer'den işitilmiştir. Yaşar Tunagür, İzmir Merkez Vaizliğinde bulunduğu sırada İmam Hatip ve İlahiyata Öğrenci Yetiştirme Derneği'nde emniyeti suistimal etmiş ve emanet olunan kitapların kârını zimmetine geçirmiş, bilahare iş anlaşılınca sıkıştırılmış ve paranın bir kısmı kendisinden geri alınmıştır. Yaşar Tunagür'ün yetkilerini aşarak yaptığı keyfi tasarrufları tecviz etmeyen Merkez Teşkilatı Daire Müdürleri, Başkan Ali Rıza Hakses'e otoritesini kullanıp Yaşar Tunagür'ün sınırsız hareketlerini frenlemesi gerektiğini arz ettiklerinde, "Sayın Hakses'im ben ne yapabilirim? Arkasında Demirel var." dediği bir vakadır. Bununla beraber Yaşar Tunagür'ün Sayın Başbakan Süleyman Demirel'e yakın çevrelerle dostluk ve samimiyet tesis ettiği, Sayın Başbakan'ın kardeşi Hacı Ali Demirel'in hususi arabasında gezdiği, Nazmiye Demirel Hanım'a ait Çankaya Yeşilyurt sokaktaki apartman katında kirasız oturduğu da etrafta söylenmektedir. Ayrıca İskender Paşa Camii İmam Hatibi Nakşibendi Meşayihinden Zeyrekli Mehmet Efendi'ye mensup olduğu söylenen Medine-i Münevvere Belediye Mühendisi İsmail Turhan ile Ankara'da Sayın Başbakan Süleyman Demirel'e yakın oldukları bilinen 8-10 kişilik bir mühendisler grubu tarafından desteklendiği iddia edilen Yaşar Tunagür'ün cüret ve cesareti gittikçe artmakta ve keyfi tasarrufları ile kanunsuz hareketleri önlenememektedir. Yaşar Tuna göre destekledikleri ileriye sürülen umum müdür seviyesindeki zevattan bazılarının isimleri aşağıda gösterilmiştir. Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Sekreteri Necmettin Erbakan, Devlet Planlama Dairesi Yabancı Sermaye Tetkik Grup Müdürü Muammer Dolmacı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Umum Müdürü Korkut Özal, Devlet Planlama Müsteşarı Turgut Özal, Mobil Şirketi Müdürü Turan Güngen. Raporda Yaşar Tunagür'ün Diyanet İşleri Teşkilatı'nda yuvalanan Kürtçülük ve Nurculuk Hareketi'nin temsilcisi olduğu açıkça belirtiliyordu. İşte böyle, Süleyman Demirel ve arkadaşları Yaşar Tunagür'ü devlette güçlendirirken, Yaşar Tunagür de Fethullah Gülen'i devletin içinde kuvvetlendiriyordu. Hele son yıllardaki devlet içinde yuvalanıp büyümeleri tam bir destan gibiydi. Öyle ya, ne istediler de vermediler. Fethullah Gülen tımarhanede. Gülen de üstadı Ermeni Said gibi tımarhaneye yatırılıyordu. Gelin bu safahatı onu kestane pazarında görevlendiren Hilmi Türkmen'den dinleyelim. Zannediyorum 1965 ve 66 yıllarındaydı. Bu gayet perişan bir halde bana geldi. İstanbul'daki arkadaşlarının kendisini beş parasız sokağa attığını ve bundan dolayı gayet sıkıntılı olduğunu söyleyerek benden iş istedi. İskenderun'daki vaka dolayısıyla ihtiyatlı davrandım ve müftüye müracaatla o sırada izinli olan bir vaizin yerine onu vazifelendirmesini istedim. Bir gün vaaz ederken kürsüde düşüp bayıldı. Doktorlar depresyon geçirdiğini söyleyerek onu Manisa'daki akıl hastanesine sevk ettiler. Bundan bir iki ay sonra çıktı, yine iş istedi. Kendisine Manisa'nın küçük bir yer olduğunu, akıl hastanesinde yatmış olmasının şuyu bulduğunu, orada vazife yaparsa adının Deli Hoca'ya çıkacağını ve kendisinin civar vilayetlerden iş aramasının daha doğru olacağını söyledim. O zaman İzmir'in Kestane Pazarı'ndaki Kur'an-ı Kerim kursunun idarecilerini tanıyordum. Onu çocuk okutmak üzere oraya yerleştirdim. İnkar ettiği raporu. Fethullah Gülen hakkında istihbarat birimlerince hazırlanan ve Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı gibi makamlara da iletilen bilgi notunda yer alan psikiyatri kliniğinden aldığı raporunu sürekli olarak reddediyor ve böyle bir rapor varsa ortaya çıkarın diye iddialı bir şekilde konuşuyordu. Gülen kendine yakınlığı ile bilinen Aksiyon dergisinin 6-12 Haziran 1998 sayılı nüshasında yine kendi ağzından "Allah aşkına ve lütfen bu raporu ibraz etsinler" şeklindeki açıklamalarıyla psikiyatri kliniğinden aldığı raporu inkar ediyordu. İnkar furyası bununla da kalmıyor, Lynn Emily Webb isimli biri tarafından kaleme alınan ve Zaman Gazetesi tarafından da okuyucularına dağıtılan İftiranın Değişmeyen Mantığı adlı kitabın 129. sayfasında ve E. Adil tarafından yazılan Fethullah Gülen Gerçeği adlı kitabın 260. sayfasında yine aynı sözler ve yine aynı imla hatalarıyla bu rapor inkar ediliyordu. Oysa dürüst, namuslu, güvenilir din adamı vesaire vesaire olarak tanıtılan Fethullah Gülen bu raporu almış, rapor eski tarihli olduğu için imha edilmiştir şeklindeki düşüncesiyle de gerçeklere takla attırmaya çalışmıştı. Şimdi Gülen'in "Allah aşkına ve lütfen bu raporu ibraz etsinler" şeklindeki isteğini de kırmadan bu raporu ibraz edeyim. Eyüp Hükümet Tabipliği 27-2-1981 tarihinde Gülen'de gördüğü patolojik bozukluklar üzerine kendini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Kliniğine sevk etmişti. Burada uzman doktor Müfit Uğur ekibiyle birlikte Gülen'in şikayetleri doğrultusunda kendisine reaktif anksiyete hali teşhisini koyarak 20 gün istirahat veriyor, ilaçlarını düzenli olarak kullanmasını ve tedavisini aksatmamasını söylüyordu. Gülen'in hastalığının Türkçesi sürekli olarak tekrarlayan korkudur. Gülen bu nedenle olacak adının MIT raporunda geçtiğini haber alır almaz sağlık nedenlerini bahane ederek Amerika'ya uçuyor. Döndükten bir süre sonra bu defa hakkında açılan soruşturmanın ardından yine sağlık sorunlarını bahane ederek sanki ülkemizde doktor kalmamış gibi Amerika'ya bir kere daha hicret ediyordu. Tehlike anında tüymek sünnettir. Fethullah hakkında bir soruşturma açıldığında veya başka türlü sıkıntılı bir haber kulağına geldiğinde soluğu Amerika'da alıyordu. Kaçtım diyemiyor, sağlık sorunlarının arkasına sığınıyordu. Ülkemizde Amerika ve Avrupa standartlarında birçok hastane varken o Amerikan hastanelerini tercih ediyordu. Hem de sözde hasta haliyle 12 saat uçak yolculuğuyla. Kaldı ki cemaate bağlı hastanelerden biri kalp hastalıklarında dünya standartlarına girmesine, doktorlarının uzmanlık alanında en iyileri olmasına rağmen. Yine cemaate yakın üniversite hastanesinin de bulunmasına karşın Gülen'in her türlü riski göze alarak Amerika'ya sığınması her şeyle açıklanırdı da bir tek sağlık nedenleriyle açıklanamazdı. Gülen 80'li yıllarda ifadesi alınmak istendiğinde yaşam felsefesi gereği köşe bucak kaçıyordu. Gülen'e yakın isimlerden Faruk Mercan, Fethullah Gülen adlı övgü kitabında o kaçış günlerini şöyle anlatıyordu. İhtilal şartlarında aranmak Gülen'e sıkıntı veriyordu. Özellikle 1982'ye kadar geçen 2 yıl içinde tam bir tecritteydi. Hiçbir arkadaşı doğru dürüst kendisine ulaşamıyordu. Bazı geceler yatacak yer bile bulamıyordu. Yıllar sonra 19 Mayıs 2000 günü ABD'deki bir sohbetinde 1982 yılında çok sıkıntı çektim ve herhalde öleceğim diye düşündüm diyecekti. Çünkü kendi deyimiyle o günlerde tıpkı hayatı acılarla ve yıllar süren bir kovalamacayla geçen Victor Hugo'nun Sefiller romanındaki Jean Valjean gibi aranıyordu. Şeker hastalığı da o yıl İstanbul'da tek başına kaldığı evde aşırı soğuktan hastalanmasının ardından başladı. Kendisini Sefiller romanındaki Jean Valjean'la özdeştirmesi boşuna değildi. Galiba burada kısa bir açıklama yapmak gerekiyor. Jean Valjean krallarla mücadele eden bir özgürlük savaşçısıydı. Ormanlar, dağlar kaçak yaşadığı yerlerdi. Fakir halkla iç içeydi. Gülen ise basit bir ifade vermeye korkmuş ve kaçmış, bu nedenle aranıyordu. Lüks villalarda kalıyor, kuş sütünün eksik olmadığı zengin sofralarında ağırlanıyordu. Fakir sofrasına çöktüğü görülmediği gibi varlıklı insanların masalarının papaz ve hahamlara cemaatinin verdiği ziyafetlerin baş konuğuydu. Gülen bırakın krallara karşı savaşmayı, ömrü boyunca kralların baş savunucusu olmuştu. Kralların ve seçkinlerin rahatı için tüm cemaatini seferber etmişti. Elitin ve kaymak tabakanın her daim duacısıydı. Gülen her şeye benzetilebilirdi ama Jean Valjean'a asla. Gülen'i kendi masal dünyasında bırakalım ve dönelim onun firar hikayelerine. Gülen o günleri şöyle anlatıyordu. 1980 sonrası bir tecrit dönemidir. 5-6 senesi çok şiddetli olmuştur. Bazen bir yerde bir saat kalma imkanı bile elde edemedim. Hep dolaştım durdum. Emin bir şekilde içinde oturup dua edecek bir ev bile bulamıyorduk. Yine kendi anlatımlarına göre 1983 yazında Gülen'in İstanbul Altunizade'de kaldığı yer basıldı. Gülen duvar arasında dizleri karnına dayalı vaziyette tam 4 saat oturdu. Ekip bir ihbar üzerine İzmir'den gelmişti. 3 gün Gülen'in kaldığı mekanın karşısındaki hastanenin balkonundan gözetleme yapmışlardı. Gülen oradaydı ama baskın yaptıklarında bir türlü bulamadılar. Baskın ekibinden biri ya buradan göğe çıktı ya da yerin altına girdi diyordu. Gülen iki duvar arasında geçirdiği o 4 saatin vücudunda yol açtığı ağrıları uzun süre atamadı. Bu açıklamaları Gülen yapıyor. Faruk Mercan kaleme alıyordu. Yine Mercan'ın kitabındaki bilgilere göre Gülen yakalandığında Anap Bilecik Milletvekili Recep Kaya'dan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Galip Demirel'e, Galip Demirel'den Turgut Özal'a kadar herkesi arıyor, aratıyor, kurtarın beni diye feryat ediyordu. Demirel için Deccal dedi mi? Fethullah'ın en yakınındaki isimlerden Latif Erdoğan, katıldığı TV programlarında Gülen, Ecevit ve Demirel için önce Deccal dedi diyor, sonra Demirel'e söz sultanı dediğini anlatıyordu. Erdoğan, Fethullah'ın Ecevit için şefaat edeceğim dediğini de aktarıyordu. Gülen'in Türkeş'in kendisine ölüm kararı verdiğini açıkladığını anlatan Erdoğan, konuyla ilgili şunları söylüyor, şöyle devam ediyordu. Gülen Türkeş tarafından kendisini öldürmek için gönderilen bir kişinin geldiğini söyledi. O kişinin ben sizi çok seviyorum, ben sizi öldüremem dediğini bana anlattı. Türkeş öldü, baktım Hoca Efendi gitti, cenazesinde en ön safta yer aldı.
27. ayrımın sonu, sayfa 292.